Ayrım 18.
Sağlam, evet. Neden bunu bana uygulamadınız bunca zamandır? Çok yeni bir olay bu. Hastanın ameliyata dayanacak güçte olması lazım. Önce buraya gelip testleri yaptırmalısın. Riskleri düşünmelisin. Riski hastalığın tekrarı mı? Hayır Süreyya, bu ameliyatta tekrar riski yok. Ama ölüm riski var. Yaşamayı becerebilirsem seramiye devam edebilir miyim? Elbette. Küçük bir bebeği kucağıma alabilir miyim? Öpebilir miyim? Yatağımda yatırabilir miyim? Ameliyata dayanabilirsen gelen bir gün kalmayacak dedi Tibox. Bebeğe ne istersen yaparsın. Kendi bebeğini bile yapabilirsin. Süreyya telefonu kapattı. Gözlerini de kapattı. Birkaç saat yattı öyle yatağın üstünde. Kör olmakla verem olmanın arasında büyük bir fark olmadığını düşündü. Her iki durumda da yapmak istediklerini yapamıyor, sevdiklerini göremiyordu insan. Ve hayat bir cehennem azabına dönüşüyordu. Hayır, hayır, hayır. Kör olmak bin kere daha iyiydi verem olmaktan. Kör olsaydı ellerini çamura daldırarak çiçekler, kuşlar, balıklar yaratabilirdi. Kör olsaydı o mis kokulu bebeği yüreğinin üstüne yatırabilir, burnunu boynuna gömebilirdi. Onu koklaya koklaya öpebilirdi, yanağını yanağına dayayabilirdi. Açtı gözlerini, sabah olmak üzereydi. Kılıç Ali henüz dönmemişti, ateş vardı, çok ateşi vardı. Alev alev yanıyordu elleri alnı. Kocası söylemişti zaten, ateşin kızıydı o, cehennemin kapısında sürekli beklemede duran. Bir hafta sonra doktor Sami Paşa'ya yalvaran gözlerle bakıyordu Freya. Olmaz kızım, olmaz evladım. Bu ameliyattan sağ çıkan olmuyor. Ben asla kabul edemem, onayımı veremem, bakma yüzüme öyle. Başka çarem yok efendim. Ne demek başka çarem yok? Seni kaç kere sağlığına kavuşturduk klasik tedavilerle. Kendi özel durumunu unutup çılgınlıklar yapmasan, yorulmasan, uykuna, yediğine dikkat etsen çok gibiydin. Yaşadığın hayat verem olmayanı bile hasta eder Freya. Ot gibi yaşayamam. Ot gibi yaşama. Müziğini dinle, kitabını oku. Ne bileyim ben? Pomponu kucağıma almaya korkuyorum. Daha bir kere bile kucaklayamadım onu. Kucaklamak şart mı? İngilizler gibi olsa mı? Onlar çocuklarını gözleriyle sever. Paşa, lütfen. Paris'teki doktorla bir kere daha konuşun. Gereken her şeyi konuştuk kızım. Ben senin bu ülkedeki doktorun ve baba dostun olarak bu tehlikeli ameliyata hayır diyorum. Ucunda ölüm var, bunu göze alamam. Hepimiz için yaşamın ucunda ölüm var. Sen ölümü düşünecek yaşta değilsin. Nedenli yaşamanın ölümden farkı yok. Bu ciğer iflah etmiyor, belli oldu artık. Ben ölümü göze alıyorum. Ya iyileşeyim ya da öleyim. Benden medet umma. Ben hayatını tehlikeye sokacak bir ameliyata peki diyemem. O Fransız gibi dileri seni benim gibi ta çocukluğundan beri tanımıyorlar. Sen benim elime doğdun, dedi Sami Paşa. Yatağa yaydığı röntgenleri toparladı, zarfın içine soktu. Reçetesini yazmaya başladı. O halde yine bana sanatoryum yolu gözüktü demek ki, dedi Freya. İstersen burada, heybelede sana yer ayırtabilirim. Ama havası aç dağları gibi olamaz. Ne de olsa rutubet vardır. Ölümüz kış. Git kışı geçir, yaza kadar iyileşir, tut gibi dönersin kızım, dedi Sami Paşa. Uzun uzun elini tuttu Freya'nın avuçlarında. Kocana söyleyeceğim, bir an önce gidin. Bu ameliyatı unut Freya. Ben annenle babana sözünü bile etmeyeceğim, boşun üzülmesinler, dedi Kılıç Ali. Sami Paşa onun da kanına girmişti besbelli. Geçen seferlerde olduğu gibi tedavine olursun döneriz. Çok gerekliyse yine bir daha çıkarız belki. Senin benimle Paris'e gelmene gerek yok Kılıç, dedi Freya. Bu sefer doktorumu, hastanemi, her şeyi biliyorum artık. Birkaç hafta müşahede altına alınacağım hastanede. Sen Paris'te yapayalnız kalacaksın kış günü. İstersen hastaneden çıkışıma yakın bir tarihte gel. Birlikte döneriz İstanbul'a. Kılıç Ali zaten Süreyya ne derse onu yapmaktaydı genelde. Nasıl istersen karıcığım demekle yetindi. Ay sonuna doğru gelirim. Ben yokken şeytana bakar mısın? Annene yolla. O evde bebek var. Ali'ye baksın. Ali'ye her sabah onu sokağa çıkaramaz. La havle, çekti Kılıç Ali. Döndüğünde şeytanın seramik fırınında pişmiş bulursan bana kızma sakın, dedi. Freya Paris'te hastaneye yatmadan önce bir sürü kartpostal satın aldı. Üstlerine önündeki haftaların değişik tarihlerini koydu. Annesiyle babasına, kardeşine, kocasına, Aliye'ye ve pomponuna mektuplar hazırladı. Ameliyattan sonra yazı yazamayacak halde olursa onu merak etmesinler istiyordu. İstanbul'dakiler onun tedaviye gittiğini sanıyorlardı. Hiç kimsenin Freya'nın bu sonu belli olmayan ameliyata gireceğinden haberi yoktu. Kararı kendi başına almıştı. İpi tek başına göğüsleyecekti. İnceldiği yerden kopacaktı ipi. Pentimento, Osmanoğlu Kliniği. Ben demedim mi size henüz vakit tamam değil diye? Bugün öğleden sonra Sara gelecek. Müşerrefle birlikte çıkartacaklar beni buradan. Evime döneceğim, yeniden başlamak için. Pencere pervazındaki kuş boşuna bekleyecek beni yarın sabah. Sara halam da öyle. Kuş selamımı iletse bitirecek işleri varmış Freya'nın. Evine döndü dese ya halamın. Kuşlar bilir aslında benim öyle kolay kolay pes eden cinsten olmadığımı. Ama sadece benim kuşlarım bilir bunu. Hiç vazgeçmem, hiç üşenmem. Yeni baştan başlarım hep yeni bir gayretle. Kaç kere fırından çıkardığım baykuşları, kumruları, bir yerlerinde renk fazla açılmış ya da kanatların ucuna bir taraz oturmuş diye hemen kırıvermişimdir oracıkta. Yeniden başlamak için, daha iyisini, daha mükemmelini yapmak için. 1951'de ciğerimin alınacağı ameliyata girerken de böyle bir yeniden doğuşun beklentisi içindeydim. Ölebilirdim, göze almıştım ölümü. Ama ya yaşarsam? Yaşarsam verimli olmayacaktım artık. Geceleri sabahlara kadar çamurumu şekillendirip sıcak fırının önünde alnımdan akan terleri işlerime damlatarak yeni kırlangıçlar, yeni balıklar, ağaçlar, çiçekler, dervişler üretecektim. 30 yıl daha uğraşacaktım seramikle. Tam 30 yıl. Neden acaba bu 30'a takılmıştım böyle? 40, 50 değil, 25 değil, illa da 30 yıl. Kim bilir belki yeniden aşık olup dolu dizgin sevişecektim. Kendimi verenli günlerimdeki gibi esirgemeyecek, kana kana sunacaktım sevdiğimi. Ama en önemlisi, en can alıcısı, ölüme böylesine korkusuzca sıçramamın arkasında kesinlikle bu vardı. O çocuğu, bana benzeyen, benim kanımdan gelen o küçük kızı doyasıya sevecek, büyütecek, yeşertecek, geliştirecek, şekillendirecektim. O benimdi, benim kızımdı Sara. Bana 20 yıl sonra dönen, Bursa'da kaybettiğim bebeğimdi. Onu yetiştireceksem sağlıklı olmam şarttı. Kurtulma şansım nedir diye sormuştum Tibauks'a. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyordu. Pencerenin önüne gitmiş, arkası bana dönüp konuşmuştum. Az, yüzüme baksana Tibauks demiştim, kıpırdamamıştı. Dön ve bana bak, dönmüştü. Göz pınarlarında yaşlar mı parlıyordu, bana mı öyle gelmişti? Şansım az ama yine de bu riski almamı söylüyorsun. Hayır, söylemiyorum. Ağzıma laf koyma Freya. Bu ameliyatı göze alayım mı? Cevap ver. Kararımı kendin verdin zaten. Kararımı onaylıyor musun? Seni iyi tanıdığım için evet. Hayat dolusun. İçimden enerji fışkırıyor. Hasta ciğerle günde 2 saat gidiş, 2 saat dönüş yolu yapıyordun. Elinde kilolarca malzemeyle. Sağlam insan yapsa yorgunluktan hastalanırdı. Bu yaşam sevincinle ancak sağlıklı yaşarsan mutlu olursun sen. Çalışarak, üreterek, sevişerek, coşkuyla yaşarsan. Rüzgardan korkarak, güneşten sakınarak yaşamak sana göre değil. Beni anladığın için teşekkür ederim demişti usulca. Benim de bir sorum var. Kurtulursan dudaklarını veren bahanesinin arkasına saklanarak esirgemeye devam etmeyeceksin benden değil mi? Küsta. Başka bir bahane bulurum. Neden? Tibauks. Doktorların hastalarıyla duygusal ilişki kurmaları tıp ahlakına aykırıdır. Sen artık benim hastam değilsin ki. Seni başka bir ameliyat edecek demişti Tibauks. 100 kişide bir kişi kurtulabiliyormuş bu ameliyatta. O bir kişi beni olursam düşünürüz demiştim. Ne kalleşe bir davranıştı benimki. Ölüm yolculuğumda elini tutacak tek dostumu küçük bir ümitle başucuma bağlamak istiyordum. Yalnızlık korkunçtu. Bu 100 kişideki bir kişi ben olacaktım. Hayat beni bekliyordu. İşim vardı. Sevgimi vereceğim bebeğim vardı. Yaşama azmim vardı. 4 saat 45 dakika süren ameliyata girdim. Sürekli kan vermişlerdi bana ameliyat boyunca. Her türlü tedaviye direnen inatçı, huysuz, hasta ciğerimin yarısını söküp almışlardı bedenimden. 1,5 ciğerle kalmıştım. Kalanlara gözünüz gibi bakın Madam Kılıç demişti doktorum. Dikkat ederseniz 100 yaşına kadar yaşarsınız. Bembeyaz bir odadaydım. Her tarafımdan sondalar, ince hortumlar çıkıyordu. Başucumda armut gibi sallanan serum ve kan şişelerini görüyordum göz ucuyla. Freya, başardın, başardın. Tibauks olmalıydı konuşan. Artık haber verelim mi ailene? Gözlerimle hayır demeye çalışıyordum. Kaç gündür yatıyordum acaba? Kaç gün daha yatacaktım? Bir süre sonra arkamdaki yastıkları kabartıp oturttulardı beni yatakta. Görmek istediğin biri var mı diye sormuştu her gün ziyaretine gelen Tibauks. Yok. Ne seni görmek istersin diye düşündüm. Neden? Çünkü ne? Çünkü sezgilerim kuvvetlidir. O zaman neden soruyorsun bana? Lassan ertesi gün gelmişti. Elleri kolları çiçekler ve kitaplarla doluydu. Gözlerin pende uzun koncaları sesini bir daha asla duyamayacağım sadık dostum aramıştı. Hayatımda gördüğüm en güçlü kadınsın sen Freya demişti Lassan. Seni tanıdığım için şanslıyım. Çok özel birisin sen. En güçlü kadın. Böylece kendime biçtiğim rolün karakteri biçimlenmişti kafamda. Güçlü kadını oynamak bana yakışacaktı. Siyah saçlarıma, keskin bakışlarıma, uzun boyuma yakışacaktı. Çamur avuçlayan, şekillendiren ellerimi, 20 yaşımdan beri içtiğim sigaradan kalınlaşmış sesime de yakışacaktı. Oysa ailede oynamak Aliye'nin işiydi. Belki biraz da Fahri Nisan'ın ama Aliye'nin çapında değil. Küçük teyzenin kendi kişiliğini deyince olmak istediği başka birini oynadığını fark ettiğimde henüz çocukluktan çıkmamıştım. 14-15 yaşlarındaki Aliye karamsar, içine kapanık, hatta az biraz da melankolikti. Benim yanımda bu niteliklerini saklamazken kalabalığın içine girdi miydi kendini neşeli, eğlenceli göstermek için girtinirdi. Sormuştum bir keresinde, neden çok neşeliymişsin gibi rol yapıyorsun, özellikle Suat dayımın ve arkadaşlarının yanında demiştim. Beni sevsinler diye demişti. şey daha fark etmiştim ona dair. Büyük kardeşlerine kendini ezdirmemek için onların yanında aptal, aciz ve onlara muhtaç rolü yapardı. Ablaları bir Suat ağabeyi onu sevsinler, onu acısınlar isterdi. Ama kişiliğinden çok fazla taviz vermeden oynardı tüm bu rolleri. Şimdi ben de bana yakıştırılan ve çok da hoşuma giden güçlü kadını oynarken onun tutturabildiği o ince dengeyi tutturabilecek miydim acaba? Sevimsiz olmadan güçlü olmak mümkün müydü? Zor da olsa başaracaktım. Ben de 100 kişide bir kişinin kurtulabildiği ameliyatı atlatmıştım. Sağlı hala, söyledim size o kadar beklemeyin pencere önlerinde boşuna diye. Şimdi gidiyorum işte diğer Sare ile birlikte. Bunu da atlattım. Evime dönüyorum yine. Elimde fırınım yok artık. Birkaç yıl önce sattım da fırınımı, söyleyecek bir şeyim kalmadı diye. Kendimi tekrar edip duruyordum. Yeni bir şey çıkaramıyordum. Bitmiştim, tükenmiştim. Ama yanılmışım. Fırınımdan ayrıldıktan sonra içimde ve etrafımda büyüye duran boşluğu yine çamurla yorumlamak varmış kaderdi. Terakotadan insancıklarımı yaparken diye de ne göreyim, neler söyleyeceklerim bitmemiş. Ben bitmemişim. Böylece 80 yaşından sonra bir şey daha öğrenmiş oldum. Can çıkmadıkça söz bitmiyor. İşte halacığım, bunun için gelmek istemedim sizinle. Sanki son bir sözüm daha var söylenecek. Hissediyorum bunu. Paris'te ameliyata girerken olduğu gibi. O zaman da söylenecek sözüm, yapılacak işim vardı. Hazır değildim ölüme. Nitekim hastaneden çıkar çıkmaz hemen İstanbul'a dönmek istemiştim. Bir kez daha yalvarmıştır Hasan. Burada kal Süreyya demişti önce. Paris'te sanat ortamının göbeğindesin. Her köşesinden sanat fışkıran bu kenti bırakma. İstanbul'da yeşeremezsin. Kararımın değişmediğini görünce de sıfırdan başlayacaksın. Biliyorum, güç dayanılmaz bir şeydir bu ama başaracaksın demişti. Belki sıfırdan ama Fahri'nin hiç sıfırdan başlayacağım demişti. Çünkü İstanbul'da da güzel şeyler oluyordu. Maya galerisi açıldığı gün sanatçıların buluşma odağı haline gelmişti. Çeşitli sanat dalları bugün olduğu gibi birbirinden ayrı bir kopuk değildi. Şairi, yazarı, ressamı, tiyatrocusu hepsi bir aradaydılar ve birbirlerinin işlerine duyarlıydılar. Halk ise sanatın her türüne aç ve açıktı. Seramik yapmak isteyen İstanbullular fırınım için beni bekliyordu. Ben ise Sare'yi bağrıma basacağım günü bekliyordum. Son bir kez sormuştum doktoruma, sigaraya başlayabilir miyim? Sizin yerinizde olsam başlamazdım. Minik yeğenim öpebilir miyim? Öpmek mi? Tabağınızdan yemek bile verebilirsiniz. Veren bir ilişkiniz kalmadı adam kılıç. Döndüm. El Uğrak apartmanında yeniden bir hareket başladı. Seramik meraklıları hemen hemen her gün fırınımın çevresindeydi. Kılıç Ali'nin bu işlerden hoşlanmadığını biliyordum. Ölüme meydan okuyup bu dünyada kalmayı başardıktan sonra hiç kimse umurumda değildi artık. Kendimi her zaman yaptığım gibi şartların hazırladığı durumlara, tesadüflere teslim etmeyecek, hayatımın dizginlerini sımsıkı tutacaktım avuçlarımda. Yaşadığım sürece canım ne istiyorsa onu yapacaktım. Canım seramik yapmak istiyordu. Canım mayada buluştuğum sanatçı dostlarımla birlikte olmak istiyordu. Canım sigara içmek istiyordu ve en çok Sare'ye annelik etmek. Annelik etmek mi diye sormuştu Suat Bey. Evet. Ama sen halasın Süreyya. Pompona annelik değil halalık et. Bu başka bir durum. Sizler anlayamazsınız. Benim annelik saatlerim akşamüstüne rastlardı. Günümün en değerli, en duygu yüklü anlarıydı. Maya'ya giderken uğrardım Sare'ye. Onu yedirir, banyosunu yaptırırdım. Sabahın erken saatlerinde sırlı topraklarıydı işin. Bu toprağı kullanır ama sorgulamazdım. Sorgulamadığım için de zorlamazdım. Sırlarımı Almanya'dan getirtiyordum o yıllarda. Kili Göksu'daki Hasan Usta'dan alıyordum. Sonraları Hasan Usta toprağı benim için karmaya ve tornaya çekmeye de başladı. Ben de denemiştim tornayı. Ameliyattan yeni çıkmış bedenim ve yarım saat torna yapınca 4 saat dört üstü yatmak zorunda kalıyordum. Çabucak yoruluyordum. Oysa Hasan Usta ben bir sigarayı yakıp bitirene kadar çıkarıveriyordu istediğim formu. İş bölümünü hemen yapmıştık. Ben çiziyordum, o yapıyordu. Öğleden sonra seramik meraklıları doldurmaya başlardı. Çalışmalarımı seyreder, yardımcı olur ya da kendi yapıtlarını pişirirlerdi fırınımda. Ben onları öğretmek için değil, sadece yardımcı olmak için oradaydım. Akşam saat 9'dan sonra dostlarım doluşurdu eve. Ressam, şair, yazar, mimar, eleştirmen, heykeltıraş ve seramikçi dostlarım. Dolu dolu geçen günün sonunda yatağa yattığımda ertesi gün toprağın sırla nasıl buluşacağını düşünürdüm bu kez. Kılıç Ali'ye yer kalmamıştı hayatımda. O da farkındaydı bunun. Bizi ayırırsa bu çamur ayıracak diyordu sık sık. Son sergisinde büyük başarı kazanan bir ressam arkadaşımın kutlamasına hazırlanıyordum evde. 70'e yakın konuk davet etmiştim. Eşyalar oradan oraya taşınıyordu kalabalığa yer açmak için. Kılıç Ali eve erken gelmiş bu koşuşturmanın içine düşmüştü. Ne oluyor kuzum? Neden oynatıyorsunuz eşyaları yerinden diye sormuştu çalışanlara. Akşama hanımın daveti var. Beni mutfakta yemek hazırlarken buldu. Gelir misin bir dakika odama Süreyya dedi. Ellerim soğanlı kılıç ne var? Ellerini yıka ve gel lütfen. Ters de sesi. Ellerimi yıkadım odasına gittim. Akşam davet mi var bu evde? Evet. Neden benim haberim yok? Anlayamadım. Sen bana bu davetten söz ettin mi? Bu hoşlanmadığım insanları çağırırken bana sordun mu?
Yok.
Neden? Sen ben Kiraz'ı yaylada ya da yurt dışında tedavideyken bu evde bir sürü akşam yemeği yaptın. Bana haber verdin mi Kılıç? Koraltanları, Menderesleri davet ederken bana sordun mu? Yemekleri, sofraları da Atife'ye hazırlattın üstelik. Sen burada yokken misafirlerimi kardeşinin karısı değil de kim ağırlasaydı peki? Mesele o değil. Sen de benim hoşlanmadığım insanları elime çağırmakta, onlarla sıkı fıkı olmakta hiçbir mahsur görmedin. Şimdi bana niye kızıyorsun?
Kimmiş onlar?
İhsan Doruk, Tütüncü Selman, Şükran Özel, diğerleri, Koraltanlar vesaire. Ekadir dostlarım. Kirazlı Yayla Sanatoryumundaki müdürlüğümü, bankadaki yönetim kurulu üyeliğimi onlara borçlu olduğumu unutma. Bir kere bile çıkmadın yanlarını. Elimize davet etmekten vazgeçtim, kaç kere yalvardım sana çağırdıklarımda birlikte gidelim diye. Kimseye bir şey borçlu değilsin Kılıç. Senden daha iyisini bulsalar bu işlerin başına seni getirmezlerdi. Konumuz bu değildi. Tamam, konumuza dönelim. Eğer istemiyorsan sen de benim misafirlerimin yanına çıkma bu akşam. Bir anlaşmaya varmalıyız Süreyya. Eve birilerini çağıracağın zaman bana bildirmen şart. Zaten bütün gün eve giren çıkan belli olmuyor. Akşamları da bana kalsın bari. Kılıç, burası benim dedim. Küçük çocuk gibi sürekli izin alarak yaşayamam.
Son sözün bu mu?
Evet. Anlaşıldı dedi kocam. Ertesi gün Kılıç Ali birkaç bavula doldurduğu şahsi eşyalarını yanına alarak gitti. Koskocaman daireden bir çöp bile almamıştı. Neysen de günler boyu saatlerce düşündüğümde hep evliliğimi bitirmek istemiştim. Seramiğe bulaştığım andan beri ise çamurla arama girebilecek her şeyden ve herkesten nefret etmeye hazırdım. Uzun zamandır beklemekteydim bu ayrılığı. Oysa Kılıç Ali'nin arkasından kapıyı kapadığımda hüzün doluydu içim. Gönlüm kırıktı. Karşımda kuyruğunu sallayıp duran şeytana, onu hiç rahat vermemiş olduğu için içeri git çabuk, gözüm görmesin seni diye bağırdım. Köpek köz köz gitti. Büyük salonun ortasında kollarımı yanları açarak durdum ve kendi etrafımda dönerek kapladığım alana baktım. Kollarımın eriştiği yere kadar benim kaplama alanımdı. Sadece benim. İkinci evliliğim de bitmişti. Avazım çıktığı kadar bağırdım, pek dinlenmeyerek. Yaşasın özgürlük! Yaşasın özgürlük! Üçüncü evliliğimi yapmaya hazırdım artık. Toprak ve sırla, sır ve ateşle, kısacası seramikle ömür boyu sürecek son evliliğimi. Metamorfoz, Atölye Yılları, 1954-1974. Süreyya'nın El Irak apartmanından Şakir Paşa apartmanındaki daireye taşınması kolay olmadı. Kılıç Ali evden bir çöp bile almadan ayrılmış, tüm eşyaları olduğu gibi karısına bırakmıştı. Buna karşılık Süreyya'nın hiçbir geliri yoktu. Peşin ödenmiş 3 aylık kiranın sonu geldiğinde evi boşaltması gerekecekti. Gidebileceği tek yer Şakir Paşa apartmanının giriş katındaki 2 bölmeli minicik daireydi. Gel bizimle kal demişti annesi. Pomponla aynı odada yatarsın. Annesinin evinde Şakir ve Atife ile yaşamayı aklının ucundan bile geçirmiyordu. Ama Pomponla aynı odayı paylaşmaya davet edilmesi güzel bir müzik gibi gelmişti kulağına. Onu birkaç yıl evvel kimse böyle bir teklifte bulunmayı göze alamazdı. Demek ki Verem gerçekten çıkıp gitmişti hayatından. Ciğerini 6 yıl boyunca kemiren bu yüzsüz ve arsız mikrobu sadece kendi iradesiyle gelmişti. Annesine, babasına, kocasına kalsa o hala mızmız tedavilerle uğraşıp duruyor olacaktı. Ve asla Pompon'un odasında yatmayı terfi edemeyecekti. Güçlü kadını oynamaya soyunmuşken gerçekten de güçlü bir kadın olup çıkmıştı. Şimdi sıra hayatını yeniden düzene koymaya gelmişti. Artı ve eksilerinin dökümünü yaptığında artılarının fazla olduğunu görüyordu. Severek yapmakta olduğu bir mesleği vardı. Yıllarca özlemini çektiği bir minik kıza, özlemini çektiği bir sanat ortamına ve sağlığına kavuşmuştu. Tek ihtiyacı olduğu şey paraydı. Öylesine parasızdı ki eşyalarını bir evden öteki ve taşıyacak olan hamalları ödeyecek kadar bile parası yoktu. Olgunlaşma enstitüsünde açtığı son sergisinden elde ettiği gelirin hepsini harcamıştı çoktan. Pomponuna dünyanın eşyasını almıştı, yakınlarını hediyelere boğmuştu. Evinde dillere destan ziyafetler vermişti ve şimdi 500 metrekarelik apartmandan çıkacak onca eşyayı nereye nasıl sığdırabileceğini düşündükçe içine fenalıklar basıyordu. Bu parasızlıkla Şakir Paşa apartmanının girişindeki hap kadar daireye taşınmaktan başka çaresi kalmamıştı. Annesi kızının o kadar küçük bir evde asla yaşayamayacağını düşünüyordu. Oraya kanepesi bile sığmazdı. Yatak odası hiç sığmazdı. O kadar da üzülme Hakkı Hanım. En azından yemeklerini yemek için bize çıkar, eskisinden daha sık görürüz kızımızı demişti. Her işin iyi yanını görmeye yatkın babası. Zaten her gün geliyor Pomponu görmeye Emin Paşa. Görmüyor değiliz ki onu. Nasıl yaşar o birlikte Süreyya? Kafasına koyduysa yaşar demiş Emin Paşa. Süreyya ellerindeki kili temizledikten, tırnaklarının arasına giren çamurları söküp attıktan sonra giyindi, kürk etolini omuzlarına attı ve koşar adım portakala yürüdü. Dükkandan içeri öylesine hızlı ve kararlı adımlarla girdi ki arit portakalın hassas burnu havada bir şey olduğunu hemen sezdi. Hoş geldiniz Süreyya Hanım dedi. Hayrola, telaşlı görünüyorsunuz. Fabrikade söyleyeyim, şöyle buyurun. Çok güzel bir saks parçam var elimde. Sizin evdeki koleksiyonu uyacak cinsten. Ben almaya değil, satmaya geldim Aret Bey, dedi Freya. Şaşırdı Portakal. Karşısında duran ve bir prensesi andıran şık kadının herhalde paraya ihtiyacı yoktu. Belki evindeki antika parçalardan bıkmıştı, onları başka şeylerle değiştirmek istiyordu.